Ayrım 32, sayfa 260. İnönü'nün çiftlik bulmacası. İşte tam da bu noktada bir an önce çözülmesi gereken İnönü'nün çiftlik bulmacası karşımıza çıkmaktadır. İsmet İnönü hatıralarında çiftlik olayı başlığı altında Atatürk'ün örnek çiftliklerini aslında bağışlamak istemediğini, ziraat vekaletine satmak istediğini, Atatürk'ü bu düşünceden kendisinin vazgeçirdiğini iddia etmiştir. Ben buna itiraz ettim. Orman çiftliğini yetiştirmek için çok emek sarf etmişsiniz. Ama hükümet ve devlet de bir örnek göstermek için gösterdiğiniz gayreti kolaylaştırmak üzere çok emek sarf etmiştir. Büyük ölçüde hükümet yardımıyla, hazine yardımıyla meydana gelmiş bir eseri tekrar hazineye satmak muamelesi bizim için çok doğru olmaz. Ne olacak bu çiftlik diye sordu. Ne olacak? Bunu alacaklar bir gün dedim. Yolunu devlet yapar, suyunu devlet getirir, ağacını devlet diker, sonra eser meydana gelince bunu değerlendirir, satarsın. Ne yapalım dedi. Bilmiyorum, ne yaparsın? Vereyim öyleyse, nereye vereyim dedi. Hazineye ver doğrudan doğruya dedim. Vereyim sözünü o söyledi. O halde ben vereyim dedim. Bu muamele böyle tekerrür etti aramızda. Aslında çiftliği elden çıkarmasının bir sebebi de zarar etmesi. Ondan kurtulmak için satış muamelesi düşünülüyor. İnönü'nün hatıralarındaki bu satırlar Atatürk düşmanları tarafından kullanılmıştır. Örneğin Atatürk düşmanı Mustafa Armağan, İnönü'nün bu anlatısına dayanarak Atatürk'e saldırmıştır. Aynı zamanda bir İsmet İnönü düşmanı olan Mustafa Armağan, bir anlamda Atatürk'ü İnönü'yle vurmaya kalkmıştır. Şimdi gelin İnönü'nün bu çiftlik bulmacasını çözelim. İnönü'nün yukarıdaki anlatısında bir doğru, birkaç yanlış vardır. Öncelikle İsmet İnönü'nün Atatürk'ün örnek çiftliklerini ziraat vekaletine satmak istediği iddiası gerçek dışıdır. Hasan Rıza Soyak, Atatürk'ten hatıralarında Atatürk'ün örnek çiftliklerini bütün varlık ve tecrübeleriyle devlete, dolayısıyla ziraat vekaletinin istifadesine terk etmek istediğini belirtmiştir. Şevket Süreya Aydemir de tek adamında Atatürk'ün bu çiftlikleri ziraat vekaletine bağışlamasından söz etmiştir. Örnek çiftlikleri ziraat vekaletine satmakla ziraat vekaletinin istifadesine terk etmek veya ziraat vekaletine bağışlamak çok başka şeylerdir. Ayrıca Atatürk daha 1927 yılında çiftliklerini CHP'ye bırakacağını bizzat söylemiştir. Atatürk'ün kafasında çiftlikleri satmak, buradan gelir elde etmek düşüncesi olsa, çiftlik gelirlerini 1927'de CHP'ye bırakmaz, dahası 1933'te mirasçılarına çiftliklerden tek kuruş kalmasın diye özel kanun çıkarttırmazdı. Ancak nedendir bilinmez, İnönü'nün hatıralarında ne Atatürk'ün çiftliklerini 1927'de CHP'ye bıraktığına ne de 1933'te çiftlikler mirasçılarına kalmasın diye özel kanun çıkarttığına ilişkin tek bir satır bile yoktur. Ayrıca soruyorum, Allah aşkına, Atatürk devlet malını devlete satıp gelir elde etmeyi düşünecek kadar mal mülk düşkünü, insanlık yoksunu biri midir? Ve Allah aşkına devlet malını devlete satıp gelir elde etmeyi düşünecek kadar alçalan biri nasıl olur da çiftliklerin gelirlerinden tek kuruşu bile mirasçılarına bırakmamak için özel kanun çıkartacak kadar yükselir? Ve vicdan sahiplerine soruyorum. Çiftliklerini satıp gelir elde etmeyi düşünen biri neden çiftlik ürünlerini parayla satın alır, neden çiftlik gelirlerinin tek kuruşuna bile el sürmez? İnönü, Atatürk'ün örnek çiftliklerinin büyük ölçüde hükümet yardımıyla, hazine yardımıyla meydana gelmiş olduğunu iddia etmiştir. Ancak hatırlayacaksınız, Atatürk örnek çiftliklerini hükümet yardımıyla veya hazine yardımıyla değil, kendi hesabında duran Hindistan'dan gelen parayla kurmuştur. Bunun dışında ne hükümet yardımı ne de hazine yardımı söz konusudur. İnönü, Atatürk'ün çiftlikleri elden çıkarmak istemesinin nedenlerinden birinin de çiftliklerin zarar etmesi olduğunu belirtmiştir. Ancak yine hatırlayacaksınız, Atatürk çiftliklerini kurduktan 2 sene sonra 1927'de fiilen CHP'ye bırakmıştır. Çiftlik gelirlerine el sürmemiştir. Yani çiftliklerin kar veya zarar etmesi Atatürk'ün kişisel yararına veya zararına bir durum değildir. İnönü'nün hatıralarında çiftlik olayı başlığı altında anlattıkları içindeki tek doğru şudur. O da Atatürk'ün İnönü ile görüştükten sonra çiftliklerini kesin olarak hazineye bırakmaya karar verdiğidir. Çünkü 1927'den beri çiftliklerini CHP'ye bırakmayı düşünen Atatürk, sonradan çiftlikleri hazineye bırakmayı düşünmeye başlamıştır. İnönü ile görüşmesi bu konuda kesin karar vermesini kolaylaştırmıştır. Bu konuda Hasan Rıza Soyak şunu yazmıştır. İnönü ile görüştükten sonra çiftlikleri bütün tesis ve varlıklarıyla hazineye hibe etmeye kati kesin karar verdiğini söyledi. İnönü'nün çiftlik bulmacasının çözümünde anahtar Atatürk'ün genel sekreteri Hasan Rıza Soyak'tadır. İsmet İnönü'nün bu konuda hatıralarında hiç söz etmediği çok önemli bir gerçek vardır. Bu gerçeği Atatürk'ten Hatıralar adlı eserinde Hasan Rıza Soyak açıklamıştır. Hasan Rıza Soyak, Atatürk'ün çiftliklerini ve çiftlik gelirlerini hazineye bağışladığı vasiyet mektubunu Başbakan İsmet İnönü'ye sunmuştur. Mektubun 12 Haziran 1937'de Büyük Millet Meclisi'ne arz edilmesine karar verilmiştir. Ancak o gün İsmet İnönü, Hasan Rıza Soyak'ı odasına çağırıp, "Gel Soyak, ben mektubu bugün meclise arz etmekten vazgeçtim. Bunu Kasım toplantısına bırakmayı daha uygun buluyorum," demiştir. Hasan Rıza Soyak, "Niçin paşam?" diye sorunca İsmet İnönü şunları söylemiştir. Önce bir hususi kanun ile Cumhur Reisi'nin maaş ve tahsisatından kesilen ağır vergiyi hafifletmek lazım. Aksi halde çiftlikleri devrettikten sonra geçinme hususunda güçlük çeker diye düşünüyorum. Halbuki meclis bugün yarın tatil devresine girecektir. Böyle bir kanunu yetiştirmek imkansızdır. İnşallah Kasım'da ilk iş olarak bunu yaparız. Ondan sonra da meclise arz ederiz. İnönü'nün bu garip çıkışına şaşıran Hasan Rıza Soyak şu yanıtı vermiştir. Aman paşam, bu çok yakışıksız bir şey olur. Adeta taviz karşılığı hibe gibi bir şey. Atatürk bunu katiyen kabul etmez. Eminim ki bunun düşünülmesinden bile aşırı derecede rencide olur. Hem o çiftliklerden şimdiye kadar şahsen hiç istifade etmemiş, bir habbe dahi almamıştır ki. Köşke gönderilen çiftliklerin mahsul ve mamullerinin de bedellerini herkes gibi fatura mukabilinde ödemiş ve ödemektedir. Dolayısıyla düşündüğünüz gibi bir vaziyet mevcut değildir. Hasan Rıza Soyak, uzun uğraşlardan sonra İnönü'yü ikna etmeyi başarmış ve mektup 12 Haziran 1937'de Büyük Millet Meclisi'ne arz edilmiştir. İlginç değil mi? 1937'de Atatürk çiftlikleri devrettikten sonra geçim sıkıntısı çeker diye düşünerek buna bir çözüm arayan, bu nedenle devir işlemini geciktirmek isteyen İnönü, olaydan 50 yıl sonra 1987'de yayımlanan hatıralarında Atatürk'ün çiftliklerini devlete satıp gelir elde etmek istediğini, Atatürk'ü çiftliklerini hazineye bağışlamaya kendisinin ikna ettiğini iddia etmiştir. İşin düşündürücü yanı 1937'de Hasan Rıza Soyak, İnönü'ye Atatürk'ün şahsen o çiftliklerin ürünlerine ve gelirlerine el sürmediğini, onları kendi malı olarak görmediğini açıklamış olmasına rağmen İnönü, yıllar sonra kaleme aldığı hatıralarında Atatürk'ü büyük ölçüde hükümet yardımıyla, hazine yardımıyla meydana gelmiş bir eseri tekrar hazineye satmak istemekle suçlamıştır. Gelin görün ki Atatürk'ün çiftliklerini hazineye bağışladığı mektup 12 Haziran 1937'de Büyük Millet Meclisi'ne sunulduğunda Bu konuda Atatürk'ü en çok takdir edenlerin başında yine İsmet İnönü gelmiştir. İnönü bu konuda o gün meclise yaptığı konuşmada şunları söylemiştir. Yüksek heyetinizin ve bütün memleketin dikkatini celp edecektir ki, hazineye intikal etmekte olan bu çiftlikler, değeri milyonlar ifade eden bir servet halindedir. Bu çiftlikleri Atatürk senelerden beri tasarrufu altında ve bilhassa şahsi emeğiyle vücuda getirmiştir. Çiftliklerin maddeten olan yüksek kıymetleri ancak bu kanaatle ve şahsi çalışmayla temin edilmiştir. Bu eserler meydana çıktıktan ve yüksek değerde oldukları anlaşıldıktan sonra Atatürk'ün bunları maddi kıymetlerine bir lahza bakmaksızın tamamen devletin istifadesine terk etmesi, bütün vatandaşların bu nokta üzerinde dikkatlerini ve şükranlarını celp etmeye layık görülecektir. Atatürk her türlü şahsi menfaatlerin kendi şahsına teveccüh edecek her türlü faydaların daima üstünde kalmış ve daima üstünde kalacak olan milli bir varlıktır. Atatürk'ün bu eserleri vücuda getirdikten sonra bunları hazineye bedensiz ve karşılıksız terk etmesinde esaslı, büyük ve siyasi bir ideali vardır. Milli mücadelenin ilk günlerinden beri bu memleketin kudretini ve servetini köylülerimizin kalkınmasında, zengin ve müreffeh olmasında gördü. İnönü uzun konuşmasını şu sözlerle bitirmiştir. Atatürk bize bir defa daha kendi huzur ve rahatının vatandaşların refahında olduğunu söylüyor. Atatürk bize bir defa daha şan ve şerefinin vatanın şan ve şerefinde olduğunu gösteriyor. Atatürk bizim en kıymetli hazinemizdir. Onun şan ve şerefini biz vatanın kudreti, şan ve şerefi sayıyoruz. Ne hazindir ki 12 Haziran 1937'de Atatürk için bunları söyleyen İnönü, yıllar sonra hatıralarında Atatürk'ü büyük ölçüde hükümet yardımıyla, hazine yardımıyla meydana gelmiş bir eseri tekrar hazineye satmak istemekle suçlamıştır. İnönü'nün çiftlik bulmacası çözüldüğünde ortaya insan çıkmaktadır. İnsan zayıflıklarıyla, bencillikleriyle insandır. Sırları ve mesajlarıyla Atatürk'ün vasiyeti. Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Ve iki Mustafa Kemal var. Bir ben, et ve kemik, geçici Mustafa Kemal gibi sözleriyle dünyanın gelip geçici olduğunu hiç unutmayan ve ölüm gerçeğine hep hazır olan Atatürk, henüz hiçbir hastalık belirtisinin görülmediği, sapasağlam olduğu günlerde 1933 yılında özel kanun çıkarttırarak mahfuz hisse dahil tüm mal varlığını bağışlamaya karar verdiği o günlerde bir de vasiyetname hazırlamak istemiştir. Hasan Rıza Soyak'ı dinleyelim. Bu kanun, 2307 sayılı özel kanun çıktıktan sonra vasiyetname tanzimini birer suretle ihmal etmiştik. Burada benim büyük kusurum olduğunu itiraf ederim. Ne bileyim, taşıdığı manadan dolayı olacak, böyle bir vesika tanzimine bir türlü elim varmıyordu ve her konuşuldukça bir vesileyle ileri atıyordum. Hani seninle ara sıra bir işimizden bahsederdik sözleriyle Atatürk bana işte bunları hatırlatıyordu. Sonunda Hasan Rıza Soyak ve Kocaeli Milletvekili Selahattin Yargın'ın hazırladığı vasiyet taslağını okuyan Atatürk, üzerinde bazı düzeltmeler yaparak 5 Eylül 1938 tarihinde Dolmabahçe'de şu vasiyeti yazmıştır. Malik olduğum bütün nükut ve hisse senetleriyle Çankaya'daki menkul ve gayrimenkul envalimi Halk Partisi'ne atideki şartlarla terk ve vasiyet ediyorum. 1. Nutuk ve hisse senetleri şimdiki gibi İş Bankası tarafından nemalandırılacaktır. 2. Her seneki nemadan bana nispetleri şerefi mahfuz kaldıkça yaşadıkları müddetçe makbuleye ayda 1000, afete 800, Sabiha Gökçen'e 600, ülküye 200 lira ve Rukiye ile Nebile'ye şimdiki 150 lira verilecektir. 3. Sabiha Gökçen'e bir ev de alabilecek para verilecektir. 4. Makbule'nin yaşadığı müddetçe Çankaya'da oturduğu ev de emrinde kalacaktır. 5. İsmet İnönü'nün çocuklarına yüksek tahsillerini ikmal için muhtaç olacakları yardım yapılacaktır. 6. Her sene NEMA'dan mütebaki miktar yarı yarıya Türk Tarih ve Dil Kurumlarına tahsis edilecektir. Dikkat edilmez ancak Atatürk'ün vasiyetinin genelde gözden kaçan ilginç mesajları ve sırları vardır. Bu mesajları ve sırları Hasan Rıza Soyak'tan öğreniyoruz. Örneğin bir maddede kendilerine aylık bağlanması vasiyet ettiği hanımlardan beşinin soyadları yazılıydı. Yalnız Bayan Afet'in soyadı yoktu. O ailesinin soyadını kullanmıyordu. Henüz başka bir ad da almamıştı. Bunu görünce diğerlerinin de soyadlarını yazmadı. Vasiyette yalnızca Sabiha Gökçen'in soyadına yer vermiştir. Onun nedeni de Sabiha'nın Gökçen adını soyad olmaktan ziyade tayyareciliğini belirten bir sıfat olarak görmesiydi. Yine vasiyette geçen vefatlarına kadar ifadesini çizip yerine yaşadıkları müddetçe notunu düşmüştür. Ona göre yaşamak esastı. Bir vasiyetnamede dahi olsa bir insanın ölümünden bahsetmeyi nezakete uygun bulmuyordu. Kız kardeşinin Çankaya'da oturduğu eve ait maddede ikametine müsaade edilecektir denildiğini görünce bunu emrinde kalacaktır şeklinde değiştirmiştir. İsmet İnönü'nün çocuklarına ait maddeyi yazarken de kendisine bir hal olursa Hasan Rıza Temelli'yi kastederek kardeşi çocuklarına bakmaz diye düşünerek yazmıştır. Atatürk'ün vasiyetindeki İnönü'nün çocuklarıyla ilgili madde çeşitli dedikodulara neden olmuştur. Örneğin güya Atatürk'e İnönü'nün öldüğü söylendiği için Atatürk İnönü'nün çocuklarına eğitim yardımı yapılması vasiyet etmiştir. Hatta Atatürk'ün İnönü'yü öldürtmeyi düşündüğü, bu nedenle çocuklarına yardım yapılmasını vasiyet ettiğini söyleyenler bile olmuştur. Bu iddiaların tamamı yalandır. Gerçek olan şudur. Atatürk herkesin iyiliğini isteyen, buna çalışan, politika icablarıyla özel münasebetlerini titizlikle ayırmayı bilen, arkadaşlıklarına ve dostluklarına içten bağlı olan çok mert ve vefakar bir insandı. Diğer yandan İnönü o sıralarda safra kesesi iltihabı gibi tehlikeli bir hastalık geçiriyor ve Atatürk bununla yakından ilgileniyordu. Emriyle her gün sahi durumu hakkında malumat alıyor, kendisine arz ediyorduk. Hatta hastalığı zamanına rastlayan bir gelişinde Profesör Fissinger'i de Ankara'ya göndermiş, tedavisiyle alakadar etmişti. Bu arada İnönü'nün çocuklarının yüksek öğrenimlerini yapmaları için vasiyetnamede öne sürülen yardıma gerek duyulmamıştı. Atatürk'ün vasiyetindeki mesajlardan biri de ikinci maddedeki bana nispetleri şerefi mahfuz kaldıkça ifadesidir. Atatürk bu ifadesiyle adları geçen 6 kişinin kendisine yakınlıklarının açık bir şekilde gerçek olduğunu anlatmak istemiştir. Atatürk vasiyetini 6 Ekim 1938 tarihinde İstanbul 6. Noteri İsmail Kunter'e teslim etmiştir. Atatürk'ün vasiyeti 28 Kasım 1938 tarihinde Ankara 3. Sulh Hukuk Hakimliği'nde açılmıştır. Ayrım sonu. Sayfa 268.